Ayrım 16. Ölüler Bekler. Dido Sotiriu. Sayfa 197. Castella'daki o evden aylarca acıların nerede yaslatıp rahatlayacağını ve yaşama yeniden nasıl uyacağını bilmeyen yıkılmış bir sürü insan gelip geçti. Savaşta bölüğünü kaybetmiş askerler gibi kendilerine bir umudun güvencesini, bir mutluluğun umudunu verecek bir şeyler aramakta olan kimseler. Ve herkes Yango ve Gerasimo Sincanoğlu'na da danışıyordu. Büyük kimselerden tanışları olan sizler söyler misiniz bizlere? Altıları idam ettikten sonra artık evimize, yerlerimize geri dönme umudu belirdi mi? Altılar, İstiklal Savaşı'ndan sonra Yunanistan yenilgisine sebep olarak kabul ettiği altı politikacı ve generali idama mahkum etmiş ve infazları gerçekleşmişti. Bizleri yerlerimize geri götürecek hangi parti ise biz de onu destekleyelim. Politika beni ilgilendirmez ama Allah büyük ve adildir diye cevaplandırıyordu Yango amca. Yani siz de bir gün dönebileceğimize inanıyor musunuz? Memleketlilerimiz bize Kyrios Yango burada fabrika inşa etmekte olduğuna göre artık hiç umut yok diyorlar. Yango amca cevabı bulmakta zorlanmış bir şekilde başını sallıyor ve yanıtlıyordu. Çalışkan bir kişi geçici bir süre için dahi olsa nerede bulursa bir şeyler yapar yaratır. Biz de iş arıyorsak da bulamıyoruz. Bize bir taş bayır versinler yeter. Biz onu verimli bir hale getiririz. Çardağımızı kuracağımız ufacık bir toprak istiyoruz. Her şey olacak, her şey ama sabır, sebat ve çalışma gerek. Ve ikide bir baş kaldırıp da sığınmacıların uyumsuz oldukları şeklinde isim çıkmasına meydan verecek her şeyden kesinlikle uzak durmak gerek. Ve adamlar gidiyor, yenileri geliyor ve herkes de fabrikada bir parça ekmek uğruna iş arıyordu. Birçok defa da Stasa Rodi gelip yardım dilenmişti. Ancak kimse onu kabul etmiyordu. Kira Hrisi çıkıyor ve onu durduruyordu. Burada kimse yok yavrum, yoklar. Yani her zaman yoklar mı? Her zaman diye ağzında geveliyordu Kira Hrisi. Stasa da kızgın ve üzgün yavaş adımlarla çıkıp gidiyordu. Peki öyle olsun, inanmış olalım. Stasa Rodi öylesine zayıflamıştı ki, kalın erkeğimsi sesine sinmiş küçük kuru bir öksürüğü vardı. Gözlerini ve dudaklarını insanı ürkütecek kadar koyu bir şekilde boyatmıştı. Umumhanede çalışıyor. Karnesi de var diye bir gün Yango amca söyledi. Duymuş olduğumuz bu yeni kelimenin ne olduğunu anlayabilmek için Fotini ve Trifon ile birlikte tüm sözlüklere baktık. Meğer yakında kelime dağarcığımız buna benzer pek çok kelime ve kavramla zenginleşecekti. Bir akşam Kyrios Gerasimos, Faliron tren istasyonunda dilenirken bulduğu kendi vaftiz çocuğu Irma'yı eve getirdi. Bitlenmiş, zayıf ve öylesine ürkekti ki ta Aydın'dan arkadaşı olan Fotini ile dahi konuşmak istemiyordu. Saçlarını hemen diplerinden kazıdılar ve o gençlik tatlılığındaki kafası tüyleri yolunmuş ve hırpalanmış kuşa döndü. Hemen kendisine beyaz bir başlık ile beyaz bir önlük geçirdiler ve oda hizmetçisi ünvanı verdiler. Zavallıcık, onu hiç olmazsa bir sanat öğreneceği bir yetiştirme yurduna koymamız daha iyi olmayacak mıydı? Hizmetçi olması günah. En azından babasına duyulan saygı açısından. Demek istiyorum ki, diye Hermione teyze fikrini açıkladı. Kyrios Gerasimos bu söze irkildi ve sertçe cevap verdi. Yani Hermione yanımızda bedavadan ev ve yemek temin edip beyaz kadın ticaretinden kurtulmuş olmasına küçümsüyor musun? Hermione teyze ısrarlıydı. Ama zavallı sersem bir şey bu. Ta küçüklüğünden beri böyle. Kadınlığı mı var bunun? Sen öyle dersin de erkeklerin fikri başka. Bu küçüğün şimdiye dek iki kürtaj yaptığından haberin var mı? Oh Allah'ım, bunları ne zaman yaptı zavallıcık? İzmir felaketine kadar babasının elinden ayrılmıyordu. Babası da ondan ne okulu ne de terbiyeyi eksik tutuyordu. Kyrios Gerasimos kulaklarımızı dikip konuşmadan tek bir kelimeyi kaçırmamaya çalışan Fotini ile Trifon'u ve beni gösterdi ve anlamamız için Türkçe olarak Hermione teyzeyi ikaz etti. Çocuklar burada. Büyüklerin peşlerinden gidip konuşmalarını izlemeyi adet edinmiştik. Önümüzden gelip geçen tüm o facialar çocukluk duygusallığımızı tıkamış olduğundan, biz de etrafımızdaki o sefil halkın korkunç maceralarını öğrenmeye karşı hastaca bir merak uyanmıştı. Yaşımız ilerledikçe de korku ve kan dolu o hikayelerin içinde aşk öğesinin de bulunmasını istiyorduk. O zamana kadar bizimle eşit, bizimle aynı okul sıralarında oturur olarak bilirken, şimdi Irma ayakkabılarımızın tozunu al, Irma bize su getir diye seslendiğimiz, Irma'nın maceralarını ne pahasına olursa olsun öğrenmeye koyulduk. Kendisine sormaya cesaret edemezdik. Bizimle öylesine az konuşuyordu ki, işini bitirdiğinde Kirya Elvira'nın çeyizinden kalma kapağı kubbeli eski bir sandığın üstüne tüneyerek başını hiç kaldırmaksızın sürekli oya işliyordu. Uyku işareti verilir verilmez de hemen karanlık ufacık sandık odasına girip minderlerine uzanıyordu. Ona yaklaşabilen ve ağlamaya başladığında onu sakinleştirebilen tek kişi Kira Hrisi'ydi. Hikayesini de işte ondan öğrendik. Irma'nın babası Kyrios Aristomenes uzun yıllar Aydın'da öğretmendi. Anna Brunovalia ile evlendiğinde öylesine yaşlı ve hastaydı ki düğün ziyafetinde ağzına bir dilim kızarmış ekmek ile biraz yoğurttan başka bir şey koyamadı. Bunun için de Kirya Anna'nın hamile olduğu haberi büyük yankı uyandırdı. Çocuk da gayet rahat bir şekilde dünyaya geldi. Ama Brunovalia lohusalı kumbasına yakalandı ve kalbinden rahatsız olduğu için de öldü. Kyrios Aristomenes de bir türlü nasıl idare edeceğini bilemediği kucağında bir bebekle kala kaldı. Kendisini her sabah evinin avlusunda bebeği emzik ile beslemeye çalıştığını gören halk kendisiyle alay ediyordu. Sınıfta da kendisi geciktiğinde talebeler hep beraber şarkıya başlardı. Ne yapar da öğretmenimiz gecikir, Irma'sına memesini emzirtir. Kyrios Aristomenes halkın alayını görüp duyduğu halde pek aldırmazdı. Bebek biraz büyüyüp 2 yaşına geldiğinde saçını beceriksizcesine örer ve onu da sınıfa beraberinde getirirdi. Ne var ki dersinde ders denecek tarafı kalmıyordu. İkide bir çocuklar seslenirdi. Öğretmenim Irma sıçtı, öğretmenim Irma kustu, öğretmenim Irma bizleri ısırıyor. İşte böylesine güçlüklerle Kyrios Aristomenes Irma'sını genç kızlığa ulaştırabildi ve sağırlığı nedeniyle kendisini okuldan çıkardıklarında Irma ona şefkatle baktı. Yalnız hep utangaç ve çekingendi. Yabancılar önünde 2 kelimeyi söyleyemiyordu, şaşırıyordu. Onun için de kendisine hep sersem kız derlerdi. Kyrios Aristomenes onu mazur göstermeye çalışıyordu. Çocuğumun ruhu anne şefkati ılıklığı ile tanışmış değildir. Türkler İzmir'e girdiğinde ihtiyar öğretmen hasta yatıyormuş. Baba, kurtulmak için herkes koşup kaçıyor. Kalk, kalk baba, biz de kaçalım. İhtiyar kalktı ve kızı da giyinmesine yardım etti. Ancak üresi yüksek olduğu için başı dönüyordu. Daha 2 adım atmadan yere yuvarlandı. El ayaları ile yere basıp kalkmaya çalışıyor. Boynundaki damarlar halat gibi dolup kabarıyordu. Nefesi kesik kesik ve güçlükle çıkıyordu. Ama güçlükle oturabildiğinde gözlerini kapatıyor, vücudu da yana eğilerek bir tahta bebekmiş gibi yavaşça düşüyordu. ''Baba, çok korkuyorum, baba!'' diye Irma tekrarlayıp duruyor ve onu yerinden kaldırmaya çalışıyordu. O zaman da Kyrios Aristomenes feri gitmiş gözlerini son bir gayretle açmış, ''Kaç çocuğum, tek başına kaçıp kurtulmana bak, ben de sonra gelirim.'' Irma başlangıçta durakladı ama sonra öyle bir paniğe kapıldı ki babasına tek kelime söylemeksizin kaçmaya başladı. Yolda bir çapulcu grubuna rastladı, etrafta kimsecikler yoktu. Üzerini para bulabilir miyiz diye aradılar ve boynunda taşıdığı annesine ait altın madalyonu aldılar. Birisi dimdik duran güzel göğsünü gösterdi. Sonra da ilk kim yapacak diye aralarında kavga başladı. Bir ağıla çekip götürdüler ve kendisinin karşı koymaya çalışmasına rağmen hepsi teker teker onunla yere yuvarlanmaya başladılar. Diğerleri ise yukarıdan bakıyordu. Hepsi işini bitirdiğinde çapulcu başı kalkıp gitmelerini söyledi. Kız deli gibi bağırıp duruyordu. ''Bana ne yaptınız, ne yaptınız siz bana?'' Aralarından biri de pantolonunun önünü iliklerken kendisiyle Rumca konuştu. ''Karnına 10 piç tohumladık. Filiz verdiklerinde de bize haber verirsin. Sizinkiler de aynısını kızlarımıza ve karılarımıza yaptılar. Şimdi sıra sizlerin.'' Ve tükürdükten sonra da diğerleriyle uzaklaştı. Oradan kendisini kimin alıp Pire'ye getirecek gemiye bindirdiğini öğrenemedi. Ateşler içinde yanıyor, içi karmakarışıktı. Tıpkı çöp arabasına fırlatılmış uyuz bir kedi yavrusu gibiydi. Pire'ye vardıklarında geceymiş. Bir iki saat barınacak bir çatı arayan bir grup yabancı insanın peşine takıldı. Sonunda hepsini Karvunarya'daki buz gibi bir kiliseye yerleştirmişler. İşte oracıkta mermerler üstünde günlerce hasta yattı. Her gece ayağa fırlıyor ve heyecan içinde bağırıyordu. Baba, babacığım, içime 10 piç tohumlamışlar. Oradaki sığınmacı bir kadın ona acıdı. Kızcağızı bir sinir kliniğine götürelim. Kaçırmış galiba zavallıcık. Götürelim. Ancak kimse bu işe girişmedi. Herkesin kendi öz dertleri vardı. Kaldı ki klinikleri ve doktorları nerede bulabileceklerini bilen var mıydı? Kendileri yabancı, yollar yabancı, insanlar yabancıydı. Günler geçtikçe de Irma'nın karnı şişiyor ve kusmalar onu alt üst ediyordu. İşte o zaman ebe Kona Loksandra ayağa kalktı. ''Yahu siz ne sinir kliniği ve sinir doktorundan söz ediyorsunuz be, bu zavallıcık bir heriften gebe kalmış galiba.'' Ve böylesine utanç dolu bir doğum günahından büyük günah olmayacağı için de günahı boynuna alarak ebe o çocuğu düşürtmeye karar vermiş. Kona Loksandra hastanede yetişmiş bir ebeydi. Hatta sonu alırken ellerini bile yıkarmış. Kızcağız çok korktu, çok çekti ama sonunda 10 piç doğuracağı kabusundan da kurtuldu. Böylece Kona Loksandra kendisi için evlatlığım dese de onun hizmetçisi olmuştu. Çamaşıra, ev işlerini hep onu öne sürüyordu. Hatta bazı günlerde diğer kızlarla beraber onu da dilenciliğe koşturuyordu. Şartlar öyle olunca ayıbı olmazdı bu işin. Bir akşam geceleri kilisenin kutsal sahasının dışında evlatlığı ile beraber yatmaktan hoşlanan ebenin kocası Irma'yı yanına çekti ve kendisine İzmir'de yapılanların aynısını yaptı. O da Kona Loksandra'dan korkup çekindiği için ses çıkaramadı. Ancak ertesi akşam mihrabın yukarılarındaki bir yere çıkıp büzüldü. Ne var ki üvey babası zor erkeklerden olduğu için böylesine karşı koymalar kendisine geçmezdi. Onu çağırdı, tehdit etti, korkuttu. Sonra da iyilikle yaklaştı. Babasını Pire'ye getirtmek için uğraşacağını ve de kendisinin de öğretmen olması için okula yazdıracağını söyledi. Böylece kah zorbalık, kah yumuşaklıkla kucağından zevk almasını ona öğretti. Ve gene de zavallı küçükte kusmalar başlayınca yine iş ebeye kalmış. Ancak bu defa Irma'nın canı çok acımış ve hastalanmış. Karvunarya'dan kaçmış ve Faliron tiyatrosunda kalmaya başlamış. Orada da onu Monaherina, tek kollu, yanına almış. Bir kolu doğuştan sakat olduğu için bu isimle anılan ihtiyar kadın o tek kolunu etrafı acındıracak şekilde gösterip dilenmesini çok iyi biliyordu. Irma'ya da dilenmesini ve dilenirken de sesini etrafındakileri acındıracak şekilde ayarlamasını öğretmiş. Yardım ediniz bana, yardım ediniz bana, Hristiyanlar, yetimim ve hayatta tek başıma kaldım ben. Artık biz neden bazen Kiria Elvira'nın kocasına çıkıştığını anlıyorduk. Maşallah, eve bize çok iyi bir kumaş getirdin. O ise kurnazca yanıtlıyordu. ''Neden be karıcığım, kızın bize bedavadan çalışması ve de yarın o bir gün oğlunun ihtiyaçları için hazır açık bir yol bulması kötü mü yani?'' İşte o zamandı ki Kiria Elvira yeri gelmişken cevabı yapıştırıyordu. ''Yoksa iştahlanan sakın sen olmayasın. Oğlumuzun o işler için uzun yıllara ihtiyacı var da oğlunu karıştırma bu işleri.'' Hermione teyze ise gene o eski ahlak misyonerliğini hatırlamış ve Irma'ya ahlak eğitimine başlamıştı. Çalışmaktan canı çıkmış bir halde zavallı kızcağız yatağına uzanmaya gittiğinde onu çağırıyor, zorla dantel ve diğer el işleri yaptırıyor ve de saçma ve tatsız ahlak vecizelerini ezberletmeye çalışıyordu. 3. Yavaş yavaş şurada burada ilk sığınmacı mahalleleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Her küçük Asyalı birkaç metrelik toprak elde etmeye ve o toprağı da Anadolu'da bırakmış bulunduğu mutluluk ve zenginliğinin ufak bir benzeri haline getirmeye çalışıyordu. Sığınmacılar tuğla, teneke ve kasalardan kulübelerini kendileri yapıyorlardı. Ancak ilk önce çiçek saksılarını sıralıyor, etrafa da bazı cılız ufacık ağaç fidelerini dikiyorlardı. Tek istedikleri başlarını sokacak bir yerlerinin olmasıydı. Etraflarında da azıcık yeşillik. Ve içecekleri sudan ayırdıkları su ile ağaççıklarını suluyorlardı. Sonra da bütün ailenin bacaklarının sığmadığı kulübelerini kireçle beyaza boyuyor ve de evciklerinin daha beyaz ve kendilerini örten yeni gök kubbesi gibi açık mavi görünmeleri için de kirece çivit katıyorlardı. Ve kadınlar da gündüzleri yaban evlerinde veya fabrikalarda iş ararken geceleri pencereleri için perdelerini işliyorlardı. Bir sığınmacı mahallesinde kendilerine yer ayarlayamayan bir bizimkiler kaldı. "Anlayamıyorum, neyi ispatlamaya çalışıyorlar bu adamlar?" diye hayıflanıyordu Yango amca. Bizimkiler dediğinde de mali açıdan yıkımları düşünülebileceğinden de ağır olmuş babam ile annemi kastediyordu. İnsanların eski kişiliklerini çoktan unutmuş olup yeni yaşamlarına uyabilmeleri ve tutunabilmeleri için sert mücadele verdikleri o herkesi ve her şeyi etkilemiş olan altüst oluşta Hermione teyze de kendi ahlaksal çocuk yetiştirme görüşlerini unutmuştu. Şimdi benim de diğer çocuklarla beraber sokaklarda dolaşmam ve içimin her çekişinde Fratilia'daki eve gitmem güç olmuyordu. Annem beni her görüşünde heyecanlanıyor ise de hiçbir zaman beni dinlemeye, ne zamanı ne de keyfi oluyordu. Yollarımız iyice ayrılmıştı. Parasızlık ve yokluk onları öylesine değiştirmişti ki onları artık anlayamıyordum. Onların da artık beni anladıkları yoktu. O ilk yıllarda Castella'daki evde pek iyi yediğimizi söyleyemem. Nedeni de Yango amcanın fabrikasını binbir güçlük ve yoklukla yaptığını ve kendisinin de güç durumda olduğu için başkalarına ne borç vermeye ne de diğer başka bir yardımda bulunmaya olanağı olmadığını gösterme çabasıydı. Etrafın neler söyleyeceğini aldırmaksızın, ödünç para verdikleri gibi istedikleri gibi yaşamaktan da çekinmedikleri Freati'daki evde biraz sonra sade fukaralık değil, fakat ödenmemiş hesaptan, ortadan kalkmış sabundan, limeleşmiş elbiseden, delik ayakkabıdan, aç mideden oluşan gerçek ve her şeyi ile her cephede sürekli olarak varlık gösteren açlık. Tüm çirkinliğiyle kendisini belli ediyordu. Babam bir an içinde etrafında kendi iyimserliğinin boy atan çiçeklerinin kuruyarak döküldüğünü gördü. Ve eldeki o çıkın da bittiğinde kendisini dört duvar arasında sıkıştırılmış ve diri diri gömülmüş olarak gördü. Nereden nereye ve ne kadar hızla da koşsa başı o derece kötü bir şekilde çıkmaza çarpıyordu. Aman be, sağlam bir erkeğim, çalışkanım, gözüm işten korkmaz, ticaret tecrübem var, namusluyum. Bir iş, herhangi bir iş ki 24 saat başımı kaldıracak vaktim olmayacak bir iş arıyorum diye umutsuzca söyleniyordu. Bir iş bulabilme umuduyla gece gündüz tanışlara, arkadaşlara, akrabalara koşuşup duruyordu. Ve bir zamanlar kendisine tüm servetlerini teslim etmiş olan o aynı kimseler onu artık işlerinde herhangi bir satış elemanı veya basit bir katip olarak dahi istemiyorlardı. Ne dersen de akrabanla iç, ye, alışveriş yapma. Böyle bir adama nasıl emir verebilirsin? Ve de ona nasıl bir aylık verebilirsin? Ve gerektiğinde nasıl paylayabilirsin de? Ve söz misali ya işten çıkarman gerekirse? Hayır, hayır, olacak şey değil deyip duruyorlardı. Babam kulaklarına inanamıyordu. Ulan aşağılık herifler, ulan Allahsızlar, ulan ulan ulan deyip küfürü basıyordu. Gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibi şişiyor, kıpkırmızı kesiliyordu. Ve kendisinin hiçbir şey yapamayacağı, öcünü dahi alamayacağı acımasız güçlere karşı koymaya çalışan bir insanın o bir işe yaramaz, lüzumsuz ve fakat aynı zamanda korkunç olan kızgınlığına kapılıp gidiyordu. Böyle hallerde Niovi koşup dizlerine tırmanıyor ve nazlı nazlı soruyordu. "Sana kim kötülük yaptı babacığım? Söyle, döveyim mi ben onu?" Babamın elleri onu okşamaya yeltenirken öylesine titriyordu ki, bunun kahrından mı yoksa cinnetten mi olduğunu anlayamazdım. Ve de sanki Niovi anlayacakmış gibi konuşmasını sürdürüyordu. Para, para, paradan hep nefret ettim. Onu kazandığım zamanlarda da nefretimden, evet nefretimden onu saçıp dökmek, rezil etmek, küçümsemek, alçaltmak için kazanıyordum. Hayır, ben o akıllılardan, hesabını bilenlerden, yükselmeleri için başkalarının cesetlerine basmaktan çekinmeyenlerden, kazanç arzuları cehenneme kadar varan, o bilinçli hak yiyenlerden hiç olmadım. Babacığım, para ne menem şeydir ki ona da çocuklara bazen dendiği gibi kötü dersin. Çocuklar hiçbir zaman kötü olamazlar yavrum. Para ise canavardır. Acımasız ve doymaz bir canavar. Ama gülücük de hiçbir zaman kötü olmaz değil mi babacığım? Babamın acı içinde kıvranan dudakları heyecandan titriyor, gözleri buğulanıyordu. Hey Allah'ım! Böyle bir çocuğun olsun da onu aç bırak. Oyuncaksız, kitapsız bırak. Hayır, hayır, yapamam. O zaman da kalkıp çıkar, amaçsızca sokaklarda dolaşır ve sonra da mahallenin köhne meyhanesine dönerek yeni arkadaşı Kir Andriko ile kafayı çekerdi. Ve sarhoş olup da gerçeklik kavramını kaybedince eskiden olduğu gibi iyimser plan ve rüyalarla dopdolu olarak eve dönerdi ve gene o trajik monoloğuna başlardı. Esas mesele sermayeyi bulmam. Bunu temin ettim mi, başarıyı da %100 elde ettim demektir. Pire'de ben öyle bir sabun çıkarırım ki, buralılar rüyalarında bile görememişler. Fabrikanın önünde müşteriler kuyruğa girip bekleyecekler. Sipariş telgrafları da üst üste yığılacak. Gönderiniz, gönderiniz diye. Lütfen sabırlı olun beyler, sabırlı olun. Sıra diğerlerinin. Onların siparişleri sizinkinden önce. Annem başta rahatlaması için böylesine konuşmasına engel olmazdı. O da annemin suskunluğunu söylediklerinin tensibi olarak kabul ederek cesaret alıyor ve konuşmasını sürdürüyordu. Ve Mary'ciğim, sana bir şey söyleyeyim mi? Fabrikayı açmazsam da o sana önceden sözünü ettiğim o birahane işi de kötü değil. O işte ekmek var, çok ekmek var. Halkın bugün eğlenmeye, hoş vakit geçirmeye ihtiyacı var. Ve annem de üzüntüsünü saklayabilmek için habire kendisini dikişe veriyordu. Ve sana daha da bir şey söyleyeyim Mary. Söz misali bir ufacık büfede açabilsek, işte oldukça merkezi bir yerde gene ben sizleri yaşatabilecek yolu bulurum. 16. ayrımın sonu, sayfa 209.